Evet yani ikisi de şey. İkisi de seçilecek şey. İnsan öyle bir durumda hiçbirini seçmemesi gerekir belki. Başladık. Tamam. Şimdi görelilik ve saflık konusuna daha sonra da döneceğiz. Daha önce döndüğümüz gibi. Ama yani onu şu an bütün konularda aynı duruma düşebiliyoruz. Yani hiçbir şey netleşmeyebiliyor ama zaman içinde şamanlı olarak netleşiyor. Böyle şey yok. Çok soyutlanmış bilgi olmadığı için mantıksal, kavramsal bilgiler sistematik olduğu için tamamlanması o sistemin dizginin tamamlanmasına bağlı. Yani ilk anda tam gibi görünüyor ama başka durumlar ya da başka bağlantılara girdiği zaman eksikliğimiz ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden yani bir eksiklik duygusu her zaman kalacak. O normal olan şey. Saltık olan şeyin etimolojisine bakarsak Önel Sözer onu kendisini türettiğini söyledi. Yani ama baktım kitabında mutlak diyor kendisi. Yani kendi türettiği sözcüğü ben kullanıyorum ama o kullanmıyor. O salmaktan türetilmiş. Saltık olan demek bir bakıma salınmış olan demek. Yani bağlantısız olan, serbest olan, özgür olan, koşullu olmayan, kendi başına olan ve ilişkili olmayan, ilişkili olmaması, saltık olması, yani salınmış olması, göreli olmamasını anlatıyor. Göreli sözcüğü Türkçe'de ilişkiyi sanki hemen anlatmıyor gibi geliyor bize ama anlatıyor. Yani göreli dediğimiz zaman kendi için, kendi başına değil ama bir şeye göre alınıyor, her ne alınıyorsa. O zaman o görelilik dediğimiz şey, o da güzel bir türetme. İngilizce'de relative. Relative aynı zamanda akraba demek. Akrabalık da bağ anlatan bir şey, ilişki anlatan bir şey. Yani bir şey ilişkiliyse o zaman o şey saltık olamaz. Saltığın ilişkisi olması gerekir ve saltığın paradoksu da burada yatıyor. Çünkü ilişkisiz bir şey olamaz. O zaman saltığın da ilişkili olması gerekir. Yani saltığın da göreli olması gerekir. Dolayısıyla saltık ve göreli şey değil, sandığımız kadar birbirinden ayrı kavramlar değiller. Spinoza'yı okuduğunuz zaman orada aynı şeyi göreceğiz. Töz, Spinoza'nın tözü ilişkisiz. Yani saltık. Ve o yüzden de o felsefeden bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Panteizm çıkıyor. Sonluların değersizliği ya da yani buradaki mantıksal işlemleri görürsek kolaylaşacak ve yalınlaşacak ve güzelleşecek şey. Bu tür çözümlemeler. Yani Spinoza'nın tözü saltık olduğu için şeye uymuyor. Tözün gerçeğine uymuyor. Ya da saltığın gerçeğine uymuyor. Uyuyor mu? Uymuyor. Çünkü saltığın da ilişkili olması gerekiyor. Ama Spinoza'nın tözünde ilişki bulunmuyor hiçbir şekilde. Parmenides'in varlığında ilişki bulunmuyordu. Çünkü ilişki sınır demek. Değil mi? Saltık olan şey sınırlı olabilir mi? Tanrı sınırlı olabilir mi? Spinoza töze Tanrı diyor. O yüzden Tanrı'dan tüm belirlenimi ya da tözden tüm belirlenimi soyutluyor. Çünkü belirlenim... Şimdi ona gelelim. Tüm belirleme olumsuzlamadır diyen de Spinoza. Bunun önemini görmeniz gerekiyor. Yararlılığını da görmeniz gerekiyor. Bu kurgul bir şey. Tüm belirleme olumsuzlamadır demek, tüm belirlemede olumsuzluk vardır demek, ayrım vardır. Yani bu bir bakıma çok kolay bir anlatım. Çünkü belirleme olumsuzlamayı gerektirir. Yani bir şeye herhangi bir belirlenim yüklerseniz o şey öteki belirlenimi dışlar. Yani bir şey sarı olursa kırmızı olmaz, yeşil olmaz, başka hiçbir şey olmaz. Kendisi olur ve aynı zamanda da o kendisi olmak için her şeyi olumsuzlaması gerekir. Doğru mu bu? Güzel, yani evet. Şey görünüyor mu? Tüm belirleme olumsuzlamadır. O zaman Örneğin Spinoza durumunda çözüm belirlenimsiz olması gerekir. Değil mi? Saltık olduğu için. Saltıkta hiçbir olumsuzluk yok. Soyut olarak düşündüğümüz zaman. Şimdi diyalektik olarak saltık beceri bir. Ama diyalektik düşünmediği zaman usumuz, analitik düşündüğü zaman o zaman saltık diyeceğiz ki ilişkisizdir. Hiçbir olumsuzlama içermez. Baştan sona olur mudur? Ve tek gerçek ödür. Mantıklı mı?
Analitik düşündüğümüzde böyle yalın olarak düşünüyoruz çünkü.
Evet.
Diyalektik düşündüğümüzde değişiyor mu?
Diyalektik düşündüğümüzde karşıtıyla onu göz ardı edemiyoruz. Yani saltık olan tüm ilişkilerini dışladığı zaman negatif ilişkiye girmiş oluyor. İlişkisizlik ilişki mi?
Evet. Yani diyalektik düşündüğümüzde göreviyi de düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
İlişkisizlik neyle ilişki? İlişkisiz olma ilişkisi. Öyle değil mi?
Açıkla biraz daha. Daha geniş. Yani herkesin beynine girmeye çalış. Düşüncelerine.
Aç.
Aç. İlişkisizlik ilişki dedi.
Evet, bence.
Biraz böyle şey
yap. Yani mantıksızlık da bir mantıktır. Mantıksız olma durumudur dolayısıyla diye de. Şey. Yani ilişkisiz olma durumu da ilişkisiz olmayı tercih etmek. İlişki çeşitleri.
O da bir ilişki çeşidi demiştik geçen.
Neyle ilişki?
İlişkisizlikle ilişki. Yani.
İlişkisizlik bütün ilişki.
Bağ kurmama ilişkisi mesela.
Tamam, bağ kurmuyorsun ilişki mi?
İlişki yok ama bu da bir ilişki. Yani ilişki orada kapsıyor sanki daha geniş bir anlamda. Evet. Düşündüm.
Tamam, şimdi gir beyinlerine ve şey yap. Daha yakından, daha kavrama yakın bir bağlantı kurmaya çalış. Açtılar. İlişkisizlik neden ilişkidir?
Neyle ilişkidir?
Hiçbir şeyle.
İlişkidir.
İlişkisizlik hiçbir şeyle ilişkili olmamak demek.
Bu da bir ilişki.
Neden bir ilişki bu?
Olumsuzlama olduğu için.
Evet.
Olumsuzluyor.
Belirlenim olduğu için.
Sözcük var ama çok şey yarıyor. Yani aydınlatıcı. Dışlama. İlişkisizlik. Başka her şey kendinden dışlama demek.
Kendinle ilişki.
Kendin ilişki ama o oradaki şey o değil. Yani başkasıyla ilişki olması gerekiyor. Şimdi bir şey yani iki kişi arasında bir uzaklık varsa o bir ilişki demek. Kişi arasında bir bağ varsa yer çekimi ya da ip ne olursa olsun o bir ilişki demek. Uzaklık da bir ilişki. Yani uzay ilişkisi. Yani uzaklık ilişkisi. Aynı şeye ait olabilirler. Mesela bütün renkler renk kategorisi altında. Sarı, mavi falan onlar öyle ilişkiler. Ya da yani ilişkinin birçok türü olabilir. İlişkisiz olmak, ilişkiyi, her şeyi kendinden dışlamak demek. Dışlamak içermektir dersek ne olur?
Tersi oldu şahı hiç karıştı.
Ya bir şeyleri dışladığınızda başka bir şeyi
dışladığınızda aynı zamanda da kapsıyor.
Evet.
Kapsadığın için dışlıyorsun. Kapsadığın için dışlıyorsun.
Bu da ilişki daha geniş olduğu için kapsıyor
sanırım. Öyle bir şey var. Ben kendi payımı öyle düşünüyorum. Yani bir dışlama ilişkisi varsa ya da bir dışlama edimi varsa o içermeden başlamak zorunda ki dışarısın. Dışlama. Dışlama
o zaman bir ilişki
içermeyi varsayar. Yani kendinde nasıl sentez kendinde analizi gerektiriyorsa ya da analiz kendinde sentezi gerektiriyorsa çünkü analiz için sentezden yola çıkıyorduk ve analiz kendi karşıtından yola çıkıyordu. Yani analiz sentezden gelir. Ve ikisi bir arada olmak zorunda. Bu Bu dışlama ve içermede de aynı şey söz konusu. Yani bir şey dışlanıyorsa o şey içerildiği için dışlanır. Yani bir kutunun içindeki şeyleri sen orada kapsan. Dışlama dediğimiz şey, soyutlama olarak düşünürsek onu.
Ama burada şey, dışlamayı şey yapmıyoruz, hani böyle çok edimsel ve bilinçli bir şey yapıyoruz. Bilinç yüklüyoruz değil mi?
Hayır, önce kavram olarak sonra... düşünüyoruz. Kavram olarak, yani kişilere, insanlara bağlı bir şey olarak değil, bir kavram olarak. Dışlama yaptığımız zaman bir içleme var onu, yani onu önceleyen, onu olanak tıklan, dışlamayı, dışa atmayı olanak tıklan bir içe almışlık var.
Evet, içine alacaksın ki dışlayabilirsin. Güzel. Dediğim şeyi dışlayamazsın.
Ama hep dışta olan bir şeyse.
Ama yine bilmem.
Zaman... Tom Cruise'la benim ilişkim. Dışta olan bir şeyse. O zaman hani içte o, yani o ilişkisizlik o ilişkisizliktir yani aslında. İlişkisizliğin ilişkisinden bahsedebilir miyiz orada?
Evet. Sen yine bir ilişki kurmuşsun ama. İlişki kurmaman da bir ilişki olmuş oluyor. Yani,
i̇şte
dışlama ilişkisi.
Evet. Şey, yani o kadar uğraştı çocuk. Şey yapmadın onu. O işte ilişki, negatif ilişki. O yüzden dışlandı ve gitti aktör oldu.
Belki haberi olsun. Hiçbir kavram olacak.
Yani dışlamanın da ötesinde gibi bir şey
yok. Yok, o dışladın onu. Yani o başından beri olan bir şey. Sen onu dışladın.
Bu da bir ilişki. Dışlama ilişkisi kurdun.
Doğru mu?
Neyi içerdi peki o zaman? Dışladı. Dışlarken neyi içerdi?
Zaten de Tom Cruise kaldı ya.
Doğru değil mi? Yani tamam, belki daha önceki bir içleme, içerme durumu yok ama...
İçerme durumu
yok,
hiç
ama...
olmadığı bir durumda,
yani zaman
o zaman dışarıda şey... olmadan da sanki bahsedilemezmiş.
Tamam ama burada...
Yani ortada içeridelik olmadığı bir durum, yani Tom Cruise'la ben
gittim,
ama dışarıdası ne oluyor?
Tersini düşünelim, yani sen onu dışladığın için şey yapabilirsin, içine alabilirsin, yani ilişkiye girebilirsin tekrar.
Hiç yok. Olmayan
bir şey değil.
Nasıl
düşünüyorsun? Eğer o ilişki olsaydı ilişkiye giremedin. Çünkü zaten ilişki olacak. Yani karşıtlardan geliyor şeyler. Hep ona dikkat etmemiz gerekir.
Bunu biraz o, zaman ve uzay bağımsız olarak düşünmesi gerekir.
Evet. Ve aynı zamanda mantıksal olarak düşünmesi gerekir. Yani uzayda ve zamanda olup olmaması değil, biz mantığını inceliyoruz ve yani dışladığın birisini tekrar içine alabilirsin, içleyebilirsin ya da ilişkili olduğun birini dışlayabilirsin. Bu iki taraflı çözüm.
Ama sonradan yapmak başka, dışlamanın içermeden başlaması başka. Siz çünkü tamam. İçermenin olması gerekiyor. İçerme var ki dışlama var diyorsunuz.
Yani tamam. Mesela
bir farklı bir şey. Dışladığınız bir şey sonra içerebilirsiniz tamam. Ama öbürü farklı bir şey.
Görgün evet. Olarak farklı ama mantıksal olarak aynı. Yani aynı mantıksal olarak ikisi de aynı değerli.
Aynı
değerli. Mantıksal olarak.
Yani mesela eğitimsiz i̇şte, dediğin zaman eğitimi bilmeden eğitimsiz diyemezsin yani. O anlamda değil mi?
Tabii. Yani eğitimsiz bir olumsuzlama ve olumsuzlama olumluyu içermek zorunda. Olumsuzlamaya geleceğiz bir kavram olarak. Yani çok yakınız. 4-5 basamak sonra olumsuzlama kavramına geleceğiz. Olumluyu düşünürsek onları birbirine göreli olarak belki biraz alıyoruz ama olumsuzda her zaman şey var, bir ilişki var.
Tersine şey, yani eğitimli dediğimiz zaman
eğitimli. İşte eğitimsiz dediğiniz zaman olumlu, yani orada şey, pardon, olumsuz.
Eğitimli desem,
eğitimli desem, ondan yani olumsuz eğitim. Değil o, olumsuz değil.
Ama yine yani, yani eğitimsiz değil, ben eğitimsiz diye söyleyemez.
Olumsuz bir belirlenim var şey. Ondan da.
Var eğitimde, yani eğitimsizliği dışlıyor tabii. Orada da bağlantı var. Bir kere bağlantının olmaması söz konusu değil. Yani öyle bir tam bir bağlantısızlık, saltık denen şey onu anlatacak, o olanaksız.
Eğitimliği
beyazlı
ile karşılaştırmıyor.
İlişkisizlik
de yani. Evet, ilişkisizlik olanaksız. Çünkü ilişkisizliğin kendisi bir
ilişki. İçinde olduğu için
onu. Söyle.
Gerçeklik bir ilgi. Yani bu görevli esaltı kavramlarını diyalektik ilişkiler evet. olduğunu söyleyince yani bu ilişki, diyalektik ilişki her şeyin her şeyle ilişkisi gibi algılanmalı mı?
Tam
yoksa özel bir ilişki gibi.
Her şey her şeyle ilişki. Çok genel. Çok genel. Yani oradaki her şey gerçekten her şey ise bir anlamı yok. Yani çok o kadar evrensel ki, o kadar genel, gerçekten bütün evrendeki cisimler hepsi birbiriyle ilişkili. Çünkü hepsi özdeksel olarak birbirini çekiyorlar ve ilişiyorlar.
Yani bu ilişki diyalektik bir ilişki mi yoksa?
Diyalektik, şimdi Platon'un, Hegel'in falan ya da yani onların anlamında düşünürsek o zaman orada bir karşılık şeyi var. Aslında her şeyin her şeyle ilişkili olması, o da her şeyin her şeyle karşılık ilişkisi içinde olması anlamına da geliyor. Orada da bir diyalektik durum var. Ama çok genel bir şey anlatmıyor. Her şeyle, her şey, her şeyle ilişkidir dendiği zaman
diyalektiği anlatmıyor.
Çok çok genel. A'dır gibi bir şey o. Yani onu tikelleştirmek, mesela bir şeyin kendi karşılığıyla ilişkisi ve kendi karşılığı olmayanlarla ilişkisi. Bu ayrı bir şey. Diyalektik kendi karşılığıyla olan ilişkisini anlatıyor. Yani her ilişki diyalektik diyebileceğimiz bir şey. Çünkü insanla ilişki deyince genellikle tasarımsal bir şey. Ne olduğunu pek bilmiyorlar o ilişki dedikleri şeyin. İlişki kavramının kendisi de yine mantık biliminin bir kavramı. Onu da yeri geldiğinde inceleyeceğiz. Ama olumsuz zamanın ilişki olduğunu görmemiz önemli. Belirlemenin ilişki olduğunu görmemiz önemli. Belirlemsiz dendiği zaman, ilişkisiz dendiği zaman ya da saltık dendiği zaman orada tek bir terimle kalıyoruz. Tek. Saltık iki olabilir mi?
İki olamaz.
Evet, iki ilişki anlamına geliyor. Saltık hep bir olmak. Tanrı bir olur. Yani Tanrı'ya hiçbir zaman iki yükleme yüklenmez. Bir. Dinsel bilinç, yani tasarımsal bilinç, Tanrı'ya her zaman tek bir olan yüklemleri yükler. Tanrı gerçek varlıktır der ve böylece bütün öteki varlıkları gerçeklikten, Tanrı'dan dışlar. İslam'da öyle.
Her zaman bir bağ da kuruyor.
Kuruyor mu? Okumadı mı sana?
Peki biz bu iki...
Yani orada analitik
bir durum var. Yakın olması vesaire evet. Dolayısıyla...
Doğru.
Bağ durumu da sanırım.
Var.
Herkes de yapamıyor.
Hmm.
Ya da
bizim
hani daha
böyle bizim
ilişkisi ya da
bizim. Yani dinlerde çelişkili içerikler var ve onları nasıl açıklayacağız bilmiyorum ama var, çelişki var onların. Bir taraftan insana değer veriyorlar ama yani şey diyorduk, İslam'da ve Yahudilik'te bir çoku bir yerde teslim alma pahasına ve onu önemsizleştirme pahasına vurgulanıyor. İslam'ın ve Yahudiliğin Hristiyanlıktan ayrımı bu diyorduk. Eğer doğruysa ve buna bununla çelişen anlatımlar varsa, şimdi yani bazı durumlarda şey gibi, Tanrı ve insan bir gibi anlatılıyor.
Evet.
Bazı durumlarda da öyle değil.
Özellikle
Mevlana anlatımında,
evet ama...
O Sufi. Yani İslam'ın kendi içinde o...
Kendi içinde de bazı kişiler o şekilde daha Mevlana'ya yakın şekilde daha...
Evet, tabii. Yani dinsel metinlerde çelişkinin olmaması olanaklı değil. O çelişki kafamız karıştı. Temel kavramlara bakmamız gerekiyor. Yani bir kavramı ilişkisizliği anlatıyor ve o yüzden şeye uygun, Tanrı olmaya uygun bir kavram. Xenophanes ilk kez bir ya da Tanrı diyor. Daha sonra yani varlık kavramı Tanrı'ya yükleniyor. Hegel şey diyor, bu üstüler, onun üstülerinde her zaman diyor, birinci ve üçüncü kavram, bunlar Tanrı'nın yüklemleri olarak sayılabiliyor. Ama ikinci olumsuzlama içeren basamak asla diyor. Yani ama şimdi yokluk alanında yokluk kavramının kendisini Hindular Tanrı düzeyine çıkartıyorlar. Bunlar ilk anda bu şey data gibi geliyor size, biliyorum onu ve o yüzden de pekişmeleri falan biraz daha sonra olacak. Yani şimdi varlık Tanrı kavramına uygun, tamam. Eleatikler de böyle, panteizme götürüyor. Yokluk, o da şey, Tanrı kavramına uygun. Üstelik ikinci terim gibi görünmesine karşı ama görünüyor, ikinci terim değil. Hegel, yokluğu da dolayısıyla olarak kabul ediyor. Yani varlıktan yokluğa geçme diye bir şey tanımıyor aslında. Öyle bir şey yok diyor, mantıksal olarak olamaz diyor. Ve o zaman yokluk da şey, ilişkisiz.
İlişkisiz, varlık
evet.
Ve yokluk
birbiriyle
ilişkisiz.
Onun Hinduizm, evet, Hinduizm şey yapabiliyor. Yani öyle kullanıyor zaten onu. Orada Nirvana, Nirvana ile yokluğun ilişkisini nasıl kuracağız?
Hiçlik.
Evet. Evet, Nirvana durumu tam doyum durumu ve hiçbir şey istememe durumu. Aynı zamanda da Hindu için Tanrı olmak, yok olmak demek. Hiçbir şey istememe durumu, yok olma durumuna denk...
Var olmanın en üst boyutu belki de.
Belki de varlığın en, var olmaya da denk, varlığa da denk.
O zaman çünkü insan istiyorsa, eksik hissettiği için istiyor. Eğer bir şey istemiyorsa zaten tatmin olduğu için istiyor.
Niye o zaman?
Bütün bilgiye sahipler ki. Ama orada nefsi terbiyesi
değil mi? Hinduizm'de yokluk ilke.
Ama işte şimdi aslında yokluk
nefsi
da
terbiye etmek için
zirveye çıktığını düşünüyor.
Bu tabii tanrısallaşmak belki
nefsi terbiye etmiş. Terbiye edilmiş artık, hiçbir şey istemiyor. Yani öyle bir kalınlık var ki, öyle bir varlık,
yok işte.
Varlık gibi görünüyor. Ama aynı zamanda da yokluk orada ilke. Onu ben de şimdi hatırlayamıyorum. Yani o yokluk... kavramının orada ilki olması, yani o nirvana ile ya da ister istememeyle, isteksizlikle, tam sözde doyum, doyum değil aslında.
Yokluğa dayanabilmek büyük bir güç aslında.
Yok olduğu zaman, yani Hindu kendini yok ettiği zaman şeye yükseliyor, Brahm düzeyine yükseliyor, yanlış hatırlamıyorsam. Yokluğa ulaştığı zaman. Pekala, yine de şey, yani onun acısını... Tamam, özellikle nerede şey yaparız, tekrar döneceğiz o yoklukla.
Şimdi, Hegel sağlığı kabul ediyor,
evet.
Değil mi?
Evet, göreli de kabul ediyor.
Göreli?
De.
De kabul ediyor.
Evet.
Sağlığı kabul ediyor ama hiçbir şey ilişkisiz olamaz diyor.
Evet.
Ve o zaman sağlığı nasıl kabul ediyor? Yani yine, yani burada zaten şey yok mu? Her şey zaten kendi karşıtıyla ilişkin içindedir. Dediği zaman da zaten saltı reddediyor aslında.
Evet.
Reddettiği bir şeyi nasıl kabul ediyor? Yani paradoks.
Yani Hegel kendisi şu reddedeyim, bu reddedeyim
hani
falan
diyor. Şey, yani hani bu ilişki konusunda niye ilişki kavramı bizim için bu kadar önemli oldu? Niye?
İlişki olumsuz zamanı getiriyor. Nasıl?
İlerlemeyi ve gelişmeyi olumlu.
Evet. Örneğin varlıktan başladık. Nasıl ilerleyeceğiz? İlerleme bir ilişkiye gerekiyor.
Yok, ilişki.
Nasıl çıkartacağız bu?
İşte
karşılığını
düşünerek kendine belirlenimler.
O zaman varlık ilişkili olacak.
Yok, dolayısıyla algılayabilmek.
Eğer varlık ilişkili olursa başlangıç, gerçek başlangıç olamaz. Evet, saltık olamaz. Yani başlangıcın... Şimdi burada mantık. Bunlar dediğim gibi ilk anda karışık, sadece karışık olarak.
Arı varlık.
Arı varlık ilişkisiz
olan.
İlişkisiz
olan. İşte evet.
Yani nokta yok, gibi. Evet, hiçbir şeyle ilişkisi
aslında
yok.
Aslında tam olarak soyut bir şey. Yani sadece var, dolayısıyla yok, yokluk diye bir şey söz konusu değil. Sadece kendi belirlenme söz konusu
evet.
Olduğu için.
Evet. Yalnızca var. Ve yoklukla ya da başka hiçbir şeyle ilişkisi yok. İlişkisi olursa kendisinden başkası olacak. Kendisi ve başkası olacak. İlişki o yüzden düşünüyoruz şu anda.
Yani,
eğer ilişkiyle baş... soyut olma durumu var.
Ama her kavramın saltık durumu yok değil mi?
Eğer saltık olmakla ilişkisizliği anlıyorsak evet. Rahatça diyebiliriz. Her kavram saltık olarak ya da soyut olarak alınabilir. Dedim ya saltığın bir anlamı şey... soyut. Şimdi... saltık çoğunluk dendiği zaman, absolute majority dendiği zaman, mutlak çoğunluk, o ne anlama geliyor?
Yaratan bir fazla, salt çoğunluk.
Salt çoğunluk.
Birlik.
Yani yalın bir çoğunluk var. Soyut bir çoğunluk
var. Onların dediği olacak anlamına geliyor.
Evet. Anayasa var ama. Yani anayasa onların dediğini tren getiriyor artık. Yani getirebiliyor da.
Ama oylamalarda saatlik çoğunluğumuz bizim için.
Evet.
Yani şurada mesela 11 kişiyiz, 12 kişiyiz. Şimdi, 9 kişi olunca saatlik çoğunluk mu olacak?
Ne? Yarıdan fazla.
7 kişi.
12, 6, 7, evet 7 kişi.
7 kişi yeterli de saatlik çoğunluk olacak.
Yani
ama bu oradaki anlamdaki saltık değil mi? Yani.
Değil ama onun
saltık. Salt
çoğunluk. Salt çoğunluk.
Salt mutlak çoğunluk. Da deniyordu.
Salt çoğunluk.
Salt
salt.
Ama o salt. Evet. Salt kapsamıyor mu?
Yok. Çoğunluk zaten evet. Yani mutlak sözü bile gereksiz orada. Çoğunluk dendiği zaman belli yani 6'da 12'de 7 çoğunluk olacak. Hangisi? O belki biraz daha değişik bir şey var. Kullanımı olabilir ama saltık olmayla görevlinin tersini anlıyoruz. Yani ilişkisizliği anlıyoruz.
Şeyi anladım. Hani varlık, arı varlıktan da o zaman. Varlıktan ilerleyebilmek için yokluğu karşısına koymak zorundayız. Değil mi? Varlık ve yokluk. Sonra oluşa geçiyor. Bunda da saltığa ihtiyacımız var. Saltıktan da göreliğe geçeceğiz. Bu ikisinin karşılığından, ilişkisinden de başka bir şey ortaya çıkacak.
Olabilir. Yani.
İlla bir formül kurmam lazım diyorsun.
Tabii. Yani bu başlangıçtaki problem biraz daha şey. Daha sonrakilerden farklı. Yani ona bu hafta girmedik. Yani belki önümüzdeki hafta tekrar bakarız. Bu varlık yokluk kavramlarına.
Ve de, evet, o bir şey gelmedi.
Yani ama sorunun neyin çevresinde döndüğünü görmeye başlıyoruz. Yani varlıkla başlayacaksak o zaman varlığın gerçek başlangıç olması için ilişkisiz olması gerekir.
O zaman da arı varlık diyoruz.
Arı varlık olması gerekir. Arı varlık olduğu zaman da
arı varlıkla varlık arasında bayağı bir fark var.
Arı varlık kavram.
Evet, soyut bir şey yapmaz
mı? Varlık derken doğru demek istiyor olabilirim.
Arı varlık ama ilişkisiz olan. Varlıkta ilişki var.
Hayır.
Arı varlık, saltık dersek
ilişki beraber.
Varlık dediğin, bak burada Hegel kendisi de o şeyi kullanmış. Varlık bir arı varlık. Böyle anlayayım diyor. Yani ben uzay dediğim zaman, örneğin bu arı uzay olarak anlaştım. Gel bir uzay değil. Herhangi bir uzay değil ama genel olarak uzay ya da arı uzay. Arı demek hiçbir şeye karışmamış olan. Eğer ilişkili, evet, ilişkisiz olması, bir anlamda ilişkisiz olması. Yani arılık ve ilişkisizlik eşit değil ama.
Ryan,
evet, o şey değil. Varlık dediğim zaman başına hiçbir şey koymuyorsan normal olarak onun arı ya da ilişkisiz ya da yalın olarak anlaşılması gerekir.
Ama sanki varlık onun
uzun geçimde... Sanki değil işte, çok net bir şeyler. Yani varlık kavramlar hiç mi içerik doldurmayacak?
Geçimsizlik.
Ama arı olacak.
Yerlere gerek
yok. Yok, zaten ben şunu söylüyorum. Yani Hegel bu anlatım biçimi de onu gösteriyor. Varlık. Yani arı var. Daha öte belirlenim olmaz. Bir üzerinde konuştuğumuz şey buydu. Varlıkta, başlangıçta daha öte belirlenimden söz edemeyeceğiz. Etmememiz gerekir. Çünkü o zaman varlıktan daha fazlası içerilecek orada. İlişki olacak. İlişki olduğu zaman o başlangıç olma karakterini falan yitirecek. Yani o zaman varlıkla değil ama bir ayrımla başlıyor olacağız. İkili bir terimle başlayacağız.
Burası o zaman.
Evet. Şey değil. Yani şu an sadece başındayız. Yani Hegel'in ilerlemesinin özelliği şey, hiçbir şeyi dışarıdan getirmemiz. Her şey, o kavram kendi içinden çıkartıyor. Biz de eklemiyoruz. Yani bizim katkımız da değil o kavramın açılımı, ilerlemesi. Onun nasıl olduğunu göstermeye çalışıyor. Evet, şey yapabiliriz. Bırakabiliriz.
Evet.